Ankara, Ankara. Tarihinin başlangıcından itibaren yüzlerce yıl boyunca anaerkil bir toplum olduğumuzu söylüyor antropologlar. Toplumun kadınlar etrafında şekillendiğini, kadınların yüceltildiğini ve kutsal sayıldığını. Belki kadının doğurganlığı, belki o avcı toplayıcı dönemlerde üstlendiği rolü nedeniyle yüce bir varlık olarak görülür kadın. Üretendir kadın. Her işe koşan, her işi kotaran, tuttuğunu koparan. Düşse de kalkmasını bilen, bir araya getiren, koruyan, var eden. Başkent Ankara'ya hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü belki geride kaldı ama biz oradan hareketle Ankara'da iz bırakan kadınlar üzerine konuşacağız bugün. Konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuley'in. Hoş geldiniz Nezih Bey.
Hoş bulduk. Nasılsınız Yasemin?
Teşekkür ederim. Siz iyi misiniz?
Ben de iyiyim. Sağ olun.
Atatürk'ün kurduğu Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte unutulan ve uzun yıllar boyu geri plan itilen kadınlarımız hak ettikleri yere gelme şansını yakaladı. Kolay da değildi belki o zorla giydirilen işe yaramazlık yaftasını çıkarıp atmak, çünkü yüzlerce yılın algısı sinmişti. Ama Türk kadınının genlerinde kodluydu erkekle eşit olmak, onun yaptığı her işi yapmak, hele de atası söylediyse kimse durduramazdı onu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın hükümet tabibi Mediha Eldem'le başlamak istiyoruz bugün sohbetimize. Nezih Bey, ne dersiniz?
Vallahi çok iyi olur. Biliyorsunuz Ankara'da Mediha Eldem Sokak vardı.
Var.
H'de iki tane. Mediha Eldem Sokak 1. Karşı tarafa geçersiniz Mediha Eldem Sokak 2. Buraya Mediha Eldem Sokak adının verilmesinin çok özel bir anlamı var aslında. Hı-hı. Bu sokak Mediha Eldem'in kurduğu Yardım Samanerler Derneği'nin genel merkezinin bulunduğu bir sokak. Hı hı. Ama Mediha Eldem Yardım Samanerler Derneği başkanlığına gelene kadar da gerçekten çok mücadeleci bir hayatı var.
Sadece doktor olarak düşünmüyoruz o zaman.
Şöyle söyleyelim. Sadece doktor değil. Aslında bir toplumsal sistemi güçlendirmeye çalışan bir sivil toplum gönüllüsü. Hı. Aslında kadınların sivil toplum hareketindeki ağırlığını arttıran birisi de ayrıca. Bir iki tane örnek vereceğim ben bunlarla ilgili olarak. Ama kısaca bahsedelim kendisinden. Aslında evlendikten sonra Eldem soyadını alıyor. Eski, yani evlenmeden önceki adı soyadı Reşit, Milya Reşit. 1924 yılında İstanbul Kız Lisesi'ni bitiriyor. Sonra da tıp fakültesini bitiriyor. Ondan önce de 3-4 tane tıp fakültesini bitirenler var. Fakat enteresan, tüm öğrenciler arasında birincilikle bitiriyor. Üstün başarı ödülü var Mediha Eldem'in. Bu çok önemli bir şey. Ve de ilk kadın hükümet tabibi olarak Ankara'ya atanıyor kendisi. Bu atanmasının enteresan sonuçları doğuyor. Mediha Eldem iki şeyin farkında. Kadınlar çok zor durumdalar. Özellikle bu genel evlerde çalışan kadınların kadın hastalıkları çok artıyor. Ve buraya, bu bölgeye kendisi özel olarak ilgileniyor ve jinekolojinin çok gelişmesi konusunda çok önemli bir çalışması var. Kadın hastalıkları uzmanı aslında. Ve bu Yardım Sevenler Cemiyeti aslında kurulurken ilk adı Kadın Yardım Cemiyeti. Yani kadınların yardım edilmesi gereken insanlar oldukları, toplumda çok zor durumda olan kadınların olduğunu fark ediyor ve Kadın Yardım Cemiyeti olarak kuruyor. Yani ilk defa dernek öyle kuruluyor ve çok yoğun bir çalışmaya başlıyor dernek. 45. yılında yaptığı bir konuşma var. 15 Mayıs 1971'de diyor ki, bak aslında onun anlayışını çok iyi anlatabilir diye söylüyorum. Diyor ki, içinde bulunduğumuz asırda bir ülkenin sosyal sorunlarından herkes sorumludur diyor. Yani bu sorunlardan sorumlu olmayan kimse yoktur. Kişisel, grupsal, toplumsal hayatımızın düzenli, verimli, mutlu olmasını istemektir. Uygar insan bunu amaçlar. Bunun için de hepimize sorumluluk düşmektedir ve hepimiz çalışmalıyız. ve çok sayıda derneğin üyesi, çok sayıda sivil toplum hareketinin destekçisi,
öncüsü.
Hatta Çıkrıkçılar Yokuşu'nda 1936'dan itibaren bir şey açar, muayenehane. Hastalarını orada kabul eder ve belli günler, belli zamanlarda hani çok fakir, çok yoksul insanlara baktığı dönemler vardır.
Türkiye Yardımseverler Derneği de
kurucusu, başkanı yani. Evet. Ya daha doğrusu şu kurucular arasında ama zannediyorum üçüncü başkan. Ama ondan sonra
ama
çok uzun
adamış, değil
çok
mi?
Uzun süre evet. Ya zannediyorum işte 45 yıl kadar Yardımseverler Derneği'nin başkanlığını yapmış. Çok önemli bir kişilik kendisi. Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin de üyesi. Fakat önemli iki tane şey var. Kendisine altın madalya veriliyor. Bunlardan bir tanesini Üniversiteli Kadınlar Birliği veriyor. Birisi de Yardımseverler Derneği tarafından veriliyor. Altın madalyalı. Fakat onun hakkında söylenebilecek en önemli sözlerden bir tanesi şu bence. Herkes bu değerlendirme yapıyor. Kendine saygılı birisi. Yani kendine saygılı olduğu için de herkese saygılı. Toplumda kimseyi kırmamaya çalışan ve bu nedenle de bütün sorunları çözme amacıyla yaşamış birisi. Bu nedenle
ne güzel bir ömür değil
evet.
mi? Ne güzel bir kadın.
Sadece kadınlara değil çocuklara da çok ilgili. Yani ücretsiz, yani fakir ailenin çocuklarına ücretsiz baktığı da oluyor. Aslında Midyeli'nin adına bir sokağın olması gerçekten çok anlamlı bir şey. İnşallah insanlar oradan geçerken ya bu sokak niye Midyeli'nin adına verilmiş diye düşünüyorlardır. Çünkü bundan daha kıymetli, çok kıymetli isimlerden bir tanesi diye dememizde yarar var. Ankara sokakları açısından bakıldığında.
Peki Türkiye'de kadınlara seçilme hakkı Cumhuriyet'le birlikte verilmiş gibi görülse de aslında öncesinde de bu konuda çalışmalar vardı değil mi Nezih?
Aslında şöyle bir anlayış var. Yanlış olan anlayış belki de o. Biz şöyle düşünüyoruz. Cumhuriyet ilan edildi ve kadınlara hiç hak etmedikleri halde Cumhuriyet onlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Oysa böyle değil tabii ki olay. Şöyle, kadınlar seçme ve seçilme hakkı için Osmanlı'da da çok mücadele ediyorlardı. Ve iki tane önemli gazeteleri vardı. Bunlar çok uzun süre faaliyet gösterdiler. Bu her iki gazetede de bu kadınlara seçme ve seçilme hakkı konusunda çalışan üç tane önemli kadın var. Bunlar önemli mücadeleler verdiler. Bunlardan söz edeceğiz zaman içerisinde. Bir tanesi Nezihe Muhit, şimdi konuşabiliriz. İşte Halide Edip, Şüküfe Nihal. Bunların hepsi kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi konusunda mücadele ettiler. O zaman yani kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmedi. Bir şey söyleyeyim şimdi hemen burada tam araya girip. Türkiye'de ilk siyasi parti kurma girişimi kadınlar tarafından yapılmış. Cumhuriyet ilan edilmeden önce bir ekip, 7 kadından oluşan bir ekip, bir siyasi parti kurma veriyorlar. Bunların içerisinde Halide Edip de var, Nezihe Muhittin de var ama başka Nezihe Muhittin. Nezihe Muhittin Kadınlar Halk Fırkası adıyla bir parti kurmak üzere başvuruyor şeye. Kadınlar Halk Fırkası. Bu basında çok yer ediyor.
Kurabiliyorlar mı peki partiyi?
Kuramıyorlar. Neden kuramıyorlar? İki nedeni var bunun. Bir tanesi bu Ankara Valiliği kadınların seçme ve seçilme hakkı yok ki niye parti kuruyorlar diye bunu reddediyor. Fakat buradan iki değerlendirme yapıyorlar kendileri. Diyorlar ki biz bu hakkımızı alamadık. Demek ki bunun toplumsal karşılığı yok. İkincisi Cumhuriyet yeni kurulmuş. Cumhuriyet Halk Fırkası gibi bir parti kurarak toplumu yönetmek gibi bir fikri var Mustafa Kemal ve arkadaşlarının. Bu birden onların beklemediği bir şey olarak gündeme geliyor. Ve onlar kadınların ayrı bir parti kurması meselesine sadece cinsiyetçi bir yaklaşım olarak da görüyorlar. Çünkü tüm halkı kapsayacak bir olaya ama o zaman çok büyük bir öngörü olarak bakıyorum ben biraz. Nasıl bir öngörü? Düşünsenize 1922'lerde bir insanlar şey diye düşünüyorlar. Biz kadınlar olarak parti kuralım. Kurabilir miyiz? Kurarız. İşte dilekçemiz, işte yerimiz, işte kadrolarımız.
Hani
işte...
az evvel dedik ya Nezih Bey, genetik kodlarımızda var bu bizim diye.
Evet, Anadolu'da kadınların genetik kodları çok güçlü tabii. Yani bütün dünyada belki güçlü ama hani genel tanım yapılırsa. Ama öyle düşünmeyesek, yani sadece kadınlar olarak baksak bile kadınların şeyi çok
farklı.
Bir de başka bir şey daha belirtmek istiyorum Yasemin Hanım. O da şu. Şimdi Halide Edip, Nezihe Muhittin, Şüküfe Nihal, Şair Nigar falan gibi o zaman kadın kadınların öncü nitelikleri, karakterlerin çok enteresan özellikleri var. Bunlar mesela en az 4 dil biliyorlar. 3-4 dil biliyorlar. 7 dil bilen var içlerinde ve 4 dilde yazanları var. Yani öyle çok donanımlılar bakıldıklarında. Mesela konuşuyoruz ya üzerinde Kadınlar Halk Fırkası kuruluşu Neziye Muhittin. Neziye Muhittin Kadınlar Halk Fırkası işte bu partinin kurucuları arasında işte başkan olarak düşündükleri Neziye Muhittin. Arapça biliyor, Farsça biliyor, Fransızca biliyor, Almanca biliyor ve bunları okuyor, yazıyor. Şimdi böyle...
Böylesinde donanımlı bir kadının seçim hakkını talep etmesinden daha doğal olabilir
yani evet. Yani şöyle bir bakıldığında donanımına Cumhurbaşkanı bile olabilir yani.
Nezih Bey, Mustafa Kemal Paşa Aralık 1922'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni Halk Fırkası
olarak düşünüyor.
Bir partiye düşünüyor, duyurmuş zaten. Değil mi?
Halk Fırkası başvurusundan önce Kadınlar Halk Fırkası başvurusu var.
Evet.
Yani bu daha enteresan.
Tarihi aslında yani kadınlarınkinin daha önce.
Evet, kadınlar Atatürk'ün daha önce ilanında. Diyorlar ki biz parti kuralım. Bu çok şu açıdan çok önemli. Hani kadınlara seçme seçilme hakkı kendiliğinden verildiği gibi bir şeyin ne kadar çok anlamlı olmadığını gösteriyor ama başka bir şey daha gösteriyor. Kadınlar bunu yapabileceklerine inanıyorlar. Ama bir şeyi fark ediyor Neziye Muhittin. O da şu. Diyor ki biz toplumsal olarak hani biz kendimiz böyle önder özelliklere sahibiz ama geniş halk kitlelerinde, geniş kadınlarda bizim arkamızda büyük bir destek yok. Biz bunu büyük bir desteğe dönüştürelim diyor. Ve o zaman işte ilk yaptıkları şey kadınları bir araya getirmek.
Dernek kuruyorlar.
Türk Kadınlar Birliği aslında. Türk Kadınlar Birliği'ni kuruyor. Neziye Muhittin ve arkadaşlar yani Halide Edip, Şüküfe Nihal, Ulviye Mervan. Böyle bir ekip bunlar. Bir dergi çıkartıyorlar Kadın Yolu dergisi diye. Harf devrimi yapılmamış dergiyi görseniz. Yani şimdi burada keşke yanında olsa da gösterebilirim.
Nasıl bir dergi Türk Kadın Yolu?
Yani çok estetik bir kapağı var. O zamanki yani evet. O zaman tabii harf devrimi de yapılmamış.
Evet.
Arap harfleriyle bir dergi. Yani yazıları estetik. Her kapağında çok güzel bir kadının ya foto şapkalı ya başka bir şapkayla ya da başka daha güzel
modern
şeyle modern bir şeyi var. Görünümü
kadın
var.
Kadın eli değdiği belli yani. Dergiye, değil mi?
Ve Neziye Muhittin'in 17 tane romanı var. Yani öldüğünde 17 tane roman yazmış. Aslında çok acı tabii bir akıl hastanesinde ölüyor kendisi. Ya. Çok tabii yalnız bir biçimde ölüyor ama kurduğu şey, yaptığı şey çok başarılı. Türk Kadın Yolu dergisi de 30 sayı falan çıkıyor yani öyle az buz bir şey yok. Önemli bir şey yapıyor. Neziye Muhittin'le ilgili çok şey söylenebilir ama en önemli şeylerden bir tanesi Neziye Muhittin Diyanet'e başvuruyor. Diyor ki ben camilerde kadınlara konferanslar vereyim diyor. Yani diyor ki kadınların enteresan.
İlgi gördüğünü sanmıyorum.
Çok tabii hani öyle ne kadar iyi gelsin kadınlara konferans versin demiyorlar ama kendi vizyonu bu. O diyor ki ben diyor camilere gideyim camilerde kadınlara şey yapayım diyor. İşte bu aslında bu işin en başlangıcını diye söylersek hani ne zaman başladı kadınların bu siyasi. 1912 yılında gene bir dernek kuruyorlar Neziye Muhittin ve arkadaşları. O derneğin adı Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği. Yani bu derneğin aslında çalışmaları işte kadınlara mahsus gazete ve kadın dünyası gibi iki tane ünlü gazetenin çok uzun süre yayınını sürdürmesi ve bu yazan kadınların her birinin çok üstün niteliklere sahip olması ortada şöyle bir durum doğuruyor. Yüksek nitelikli kadınların seçme seçilme hakkı ve siyasette söz sahibi olma hakkı sonra başarılı oluyorlar biliyorsun 1936'da çok sayıda kadın milletvekili şeye giriyor. Ama bunların bu çabası olmasaydı bu o kadar başarılı bir çalışma olmayacaktı.
Yıllar evvelden böyle bir birlik oluşturulmaya çalışılmış kadınlar arasında.
Bir de şöyle bir şey daha söyleyelim belki hani Neziye Muhittin'i geçmeden o da çok önemli. Neziye Muhittin romanlarındaki kadınlar acınacak kadınlar değildir.
Güçlü kadınlar.
Yani şöyle mesela köle kadınlar, cariyeler gibi böyle kadın tiplerinde olanlar bile ezik değildirler. Yani Neziye Muhittin kadınları işlerken hep böyle onların güçlü ve toplumu değiştirecek kapasiteye sahip özelliklerini ön plana çıkartmıştır. Popüler romanın da başlatıcısıdır aslında. Yani evet sonra Kerime Nadirler devam ettirmişlerdir bu geleneği ama popüler romanı kadınların okuyacağı düzeyde de bir popüler roman kavramını çok edebiyatımıza sokan Nezihe Muhittin'dir. Çok. Onu burada anıyor olmak da çok. Ankara'da tabii ki unutmak mümkün değil. En çok iz bırakanlardan bir tanesidir. Yani böyle bir parti girişimi, uzun süre Türk Kadınlar Birliği'nin başkanlığını yapması, böyle bir hala çok ağırlıklı bir sivil toplum olarak yaşamını sürdürmesi Türk Kadınlar Birliği'nin önemli bir şeydir. Bütün bunların arkasında da Nezihe Muhittin'in çalışmaları vardır, çabası vardır diye düşünüyorum.
Yani romanlarında da güçlü kadınlar olması hiç aslında garipsenecek bir şey değil.
Değil, bence de değil.
Böylesi
tabii ki.
Böylesi bir karakterden bu satırlar, bu sayfalar çıkaran.
Bunu almış olduk, iyi oldu sayenizde yani.
Şimdi bir taraftan da Türkiye'nin ilk üniversite mezunu kadını ve ilk kadın coğrafyacısı var. Biraz da ondan bahsedelim. O da çok kıymetli bir isim.
Şüküfe Nihal. Şimdi enteresan olan şey şu. Hani biz kızlar erkekler bir arada okuyoruz ya. Kadın erkeklerin bir arada okumasını sağlayan kişi Şüküfe Nihal'dir aslında.
Öyle mi?
Tabii, enteresan bir şey bu. Şimdi o zaman üniversitenin adı Darülfünun, biliyorsunuz Osmanlı. Darülfünun. Fakat Darülfünun iki tane. Bir Darülfünun, bir de İnas Darülfünun. Yani üniversite ve kadınlar üniversitesi. Ayrı ayrı bunlar. Darülfünun var. Bir de kadınlar yüksekokulu, fen fakültesi filan anlamında İnas Darülfünun var. Şimdi burada Şüküfe Nihal'ler okuyorlar kadın bölümünde. Fakat Milli Eğitim Bakanı'na gidiyor Şüküfe Nihal. Diyor ki ya bu böyle olmaz. Biz aynı binadayız. Yarısı İnas Darülfünun, yarısı normal Darülfünun. Fakat çok iyi hocalar Darülfünun'a gidiyorlar. Biz İnas Darülfünun'da iyi hocalardan ders alamıyoruz. Bu işi kaldırın, sınıflar karışık olsun diyor. O zamanki Milli Eğitim Bakanı diyor ki ya böyle şey olur mu diyor. Nereden çıkarttınız falan gibi bir yaklaşımı var. Çok enteresan bir şey oluyor.
Ne oluyor?
Bir gün dersin birinde İnas Darülfünun kız öğrencileri gidip erkek öğrencinin ders verdiği sınıfa giriyorlar. Ve o günden itibaren o iş öyle devam ediyor. Evet, biz geldik.
Bravo.
Böyle bir şey var. Çok ünlü bir şair. Evet, yani döneminin en ünlü şairlerinden bir tanesi. Hatta çok da kadınsı özellikleri de ön planda olan bir şair. Halide Nusret Zorlu'na onun böyle çok kendine güvenli ve güzel bir hava yaratmasından dolayı erkeklerin ona ilgisinin çok fazla olduğunu söyler. Bu şeye de yansımıştır edebiyatımızda. Faruk Nafız Çamlıbel, Nazım Hikmet falan gibi çok sayıda şairin kendisine aşık olduğu ve aşk şiirleri de yazdığı bir kadın.
Onun için şiir mi yazdık
evet,
o zaman?
Evet.
Hangi şiir bu?
Şiirin adı Bir Ayrılış Hikayesi. Şöyle diyor, çok da güzel bir şiirdir aslında. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Avuçlarında candan bir parça gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerce derin, kilometrelerce dümdüz. %100, %1500, %100.
Kadın erkeğe dedi ki, baktık dudağımla, yüreğimle, kafamla, severek, korkarak, eğilerek, dudağına, yüreğine, kafana. Şimdi ne söylüyorsam karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana. Ve artık biliyorum, toprağın yüzü güneşli bir ana gibi en son, en güzel çocuğunu emzirdiğini. Fakat neyleyim? Saçlarım dolanmış ölmekte olanın parmaklarına. Başımı kurtarmam kabil değil. Sen yürümelisin yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak. Sen yürümelisin beni bırakarak.
Kadın sustu, sarıldılar. Bir kitap düştü yere, kapandı bir pencere, ayrıldılar. Bu Nazım Hikmet'in Şüküfe Nihal'le olan aşkını anlattığı bir şiir ama Şüküfe Nihal hep böyle aşık olunacak nitelikte çok güzel bir kadın olması yanında çok da cesur bir kadın. Biz ilk defa Şüküfe Nihal adını, yani Türk toplumu, biz derken Türk toplumu ilk defa Şüküfe Nihal adını bu Sultanahmet, yani İstanbul işgalinden sonra Halide Ediplerin konuşma yaptığı bilinir. Orada konuşmacılardan biri de Şüküfe Nihal'dir ve çok enteresan bir sözü o zaman sloganlaşır. Bütün halk arasında yayılır. Der ki bu mitinglerde, ey aziz vatan, beşiğimiz sendin, mezarımızda sen olacaksın. Hmm. Bu çok dilden dile yayılarak bir direniş şeyi halinde ne gelir. Hmm. Ankara'da coğrafya öğretmenliği yapar. Hatta Ankara'da Yeni Mahalle'de sanıyorum bir Şüküfe Nihal okulu, ilköğretim okulu var. Evet. Ulus'taki Atatürk anıtındaki kadın heykeli için yazdığı çok güzel bir şiir vardır. Ondan bir kısım okuyayım ben size.
Buyurun.
Şöyle der: baktıkça yüzünüze aksiniz vurdu bana, neşe dolu gözlerim büründü bir dumana diye başlar şiir ve sonunda şöyle biter: öyle mağrur mermerden bir duruşunuz var ki, merhametine muhtaç değiliz diyor sanki. Ezildim karşınızda, gözlerimi kapadım, zavallı sizin değil elbette benim adım. O heykeldeki o kadın resmi aslında Kurtuluş Savaşı'nda mermi taşıyan ve Kurtuluş Savaşı'na destek veren kadınlar için oraya simge olarak yapılmıştır. Yani onlara olan hayranlığını ifade eder. Ama çok okunan şiirleri vardır Şüküfe Nihal'in. Çok enteresan da şiirleri var. Bunlardan bir tanesi maddi dünyaya olan şeylere önem vermediğini anlatan bir şeydi. Şiirin adı Neme Yetmez'dir. Çok ünlü bir şiir. Çok da uzun bir şiir. Ama ben o şiirin, ben size ilk okuyayım, nasıl bir anlamla, ifadeyle şiir yazdığını anlamış olmak açısından söylüyorum. Neme Yetmez şiiri şöyle başlar: yakut, mine, zümrüt bana birdir kayalarla, bir gül dikeninden kanayan el neme yetmez. Yani bana bir gül getirirken eline bir diken battıysa, o elin güzelliği bana bir zümrüt kolye getirmesinden daha kıymetlidir demek istiyor. Evet. Kaşane, sedir, sırma, ışık onların olsun, bir köhne kitap, bir sarı kandil neme yetmez. Şüküfe Nihal böyle çok enteresan bir kadın. Yani kendisine çok, dediğim gibi, çok sayıda aşık olan şairler var. Ben aslında kendisinin Shakespeare'le kıyaslanacak nitelikte önemli bir şair olduğunu düşünüyorum. Yani o derece nitelikli bir şairdir. Onu da burada andık. Yani sayenizde Ankara'da iz bırakan kadınlarda önemli bir şey oldu.
Şair dedik ama bir taraftan bir de ilk kadın ressamlardan kim vardı?
Fahrenisa Zeyd'i mi diyorsunuz?
Evet. Biraz da ondan bahsedelim mi?
Ya Fahrenisa Zeyd tabii ki çok önemli bir ilk kadın ressamlardan. Aslında Halikarnas Balıkçısı'nın ve Aliye Berger'in kardeşi. Hem Aliye Berger'in hem de zaten... Bunlar ünlü bir aile biliyorsun. Şakir Paşa ailesi. Hemen hemen herkes Aliye Berger'de, Cevat Şakir'de, Fahri Nüsa Zeyd'de çok önemli, çok ünlü insanlar oldular. Yani şöyle söylemek gerekirse dünyanın en pahalı tablolarından birisi onun tablosu. Satıldığı dönemde, bakın çok önemli bir şey, bugün de çok büyük bir para. Dolardaki enflasyonu göze alırsanız bu yaklaşık bugünkü paranın iki katından fazla eder. 2.741.000 dolara satılmış. 2.741.000 dolar
İnanılmaz
bir tanesi.
Bir şey.
Evet. Atomun Parçalanışı ve Bitkisel Yaşam adlı tablosu.
Allah Allah.
Evet, çok enteresan ve de daha enteresan.
İnternetten girsek görseli bulabilir miyiz?
Var. Bütün her yerde görünür bu. Tabii tabii.
Atomun Parçalanışı.
Evet. London Institute of Contemporary Art Müzesi'nde sergileniyor bu. Çok da büyük bir tablo. Böyle herkes, insanlar Louvre'a gidersiniz, herkes şeyin önünde.
Şu anda yani orada.
Orada evet. Le Joconte'un önünde resim çektirir ya. Oraya
gittiğinizde
herkes orada onun önünde resim çektiriyor.
London Institute of Contemporary Arts.
Evet, orada.
Peki kaç yaşında başlamış?
Yani çok genç. 14 yaşında falan tabii. Konservatuvara girdiğinde 14 yaşında çok yetenekli.
Sanat akademisi.
Evet, evet. O zaman adı konservatuvar değil, işte Sanayi Nefise Mektebi. Öyle deniyor o zamanki adına.
Güzel sanatlar.
Güzel sanatlar.
Evet.
Sanayi Nefise Mektebi'ne gidiyor ve sonradan orası Devlet Güzel Sanatlar Akademisi oldu. Şimdi Marmara Üniversitesi'ne bağlandı filan. Ama ilk adı Sanayi Nefise Mektebi. Tekniği ve kullandığı malzemeler çok insanların çok dikkatini çekiyor. O zaman da öyle bir şey. Soyut resim Fakat aynı zamanda bir portre ressamı. Kendisine çok yüksek ücretler verip resimleri yaptırılıyor. Kendisine fotoğraflar geliyor ve çok yüksek paralar geliyor. Ve o fotoğraflardan tabiatla kimin resmini yapmış biliyor musunuz? Çok enteresan. Bir gün kendisine çok yüklü bir para ve bir tane fotoğraf geliyor. Oradan da birisi, bir erkek onun resmini yapıyor. Bu da Donald Trump. Evet, sonradan Amerika Cumhurbaşkanı olan, zaten Fahri Nüsa Zeyd'e bir tablo yaptırmak için çok da zengin. Ünlenmek de istiyor ki nasıl ünlenecek? Fahri Nüsa Zeyd'e tablo yaptırıyorsunuz.
İnanılacak.
Evet.
Çok enteresan.
Ben size daha enteresan bir şey daha söyleyeyim. İki tane resmi var. Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde.
Öyle mi?
Tabii. Hem iki tane resmi var, sergileniyor. Hem de Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin çok güzel böyle resimler olan bir kitabı vardır. O kitapta da resimleri var. Bir tanesi Dalyan, bir tanesi kardeşi Aliye Berger'in yüzünü tasvir ettiği resim. Yani Fahri Nüsa Zeyd'in bir resmini görmek için illaki İngiltere'ye gitmeye gerek yok.
Gitmeye gerek yok. Resim Heykel Müzesi'nde
evet. İzleyebiliriz.
Çok güzel. Peki kişiliğiyle ilgili, hayatıyla ilgili.
Kişiliği tabii çok iyi. Bütün yaşadı. Herkesin hayatı çok ilginç. Ama bu ailedeki herkesin hayatı daha ilginç. Şakir Paşa ailesinin. Tamam. Mesela Cevat Şakir Kabağaçlı'nın hayatı da çok tabii. enteresan. Aliye Berger'in de. Hatta
Freya Koral teyzesi
evet,
değil mi?
Evet. Onun teyzesi.
Evet.
Fahri Nüsa Zeyd ve Aliye Berger Füreyya Koral'ın teyzesi. Füreyya Koral'dan da biraz bahsediriz ama ben aslında bir başka boyutunu da anlatmak istiyorum Fahri Nüsa Zeyd'in. O da Ankara'nın Irak Büyükelçisi'yle evleniyor. Ve bu evlilikten dolayı Zeyd soyadı oradan gelir. Yani evet. Cevat Şakir'le olan, hani babalarına da olan Şakir'le olan soyad oradan kalkar ve Zeyd olur. Fakat darbe olur şeyde, görevden alınır. Paris'e yerleşirler. Uzun süre Paris'in en ünlü sanatçısı olarak yaşar. Yani Fahri Nüsa Zeyd kadınların Picasso'sudur bence.
Çok güzel.
Füreyya Koral da işte
Fahri, seramik sanatçısı.
Seramik sanatçısı değil çok mi? Enteresan, şöyle enteresan şeyleri var. Bilirsiniz Türkiye'nin çok yerinde bu bizim seramik sanatçılarımızın izleri vardır. Mesela Hacettepe Üniversitesi'nde Ziraat Banka ve asıl önemlisi bunların en önemli eserlerinin toplandığı yer Anafartalar Çarşısı'dır. Anafartalar Çarşısı böyle dışarıdan bakıldığında kötü bir çarşı gibi görünür ama ilk yapılan modern çarşıdır. Hatta biz çocukken bir Karadeniz Ereğlisi'ndeydik. Babam bizi Ankara'ya geldiğimizde Anafartalar Çarşısı'na götürdü. Orada bir böyle 7 metrelik bir tane yürüyen merdiven vardı. Türkiye'de tek yürüyen tek merdiven. Miydi? Orada biz çocuklar sürekli yürüyen merdivene biner. Döndüğümüzde de işte yürüyen merdivene bindik
o
diye.
O bizim AVM yani. O zamanın AVM'si.
Ama şöyle, tüm duvarları çok ünlü sanatçılar tarafından yapılmış seramiklerle doludur. Yani boş vakitinde Ankaralılara söylememiz gereken şey, eğer bir boş vaktiniz varsa
Anafartalar Çarşısı. Gerçekten hep önünden geçiyorum, gideceğim bundan
içine
sonra.
İçine girin. Tamam. Orada Eren Eyüboğlu'nun, işte Füreyya Koral'ın, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yaptığı seramik tabloları görürsünüz. Her biri
çok
birbirinden harikadır.
En kısa
hatta şöyle gideceğim. Bir şey var. Bir ara şöyle bir şey söylenmişti. Yıkalım bu Anafartalar Çarşısı'nı diye. Ben de demiştim ki her yerini yıkın ama duvarları kalsın. Çünkü o duvarların orada durması bile binlerce, on binlerce turistin gelmesi için bir neden olabilir. Dünyanın en güzel açık hava sergisidir. Yani
ben bilmiyordum açıkçası.
Vallahi Yasemin Hanım, tavsiye ederim.
Mutlaka
bir gün gideceğim. Gidin ve görün, bakın.
Hep önünden geçiyorum.
Bu kadar güzel seramiklerin olduğu başka bir yer yoktur ve Füreyya Koral'ın
şeyidir.
Ki Füreyya Koral ilk seramik sanatçısıdır kadın olarak ve ilk seramik atölyesini kuran birisidir. Atatürk Orman Çiftliği içerisinde eskiden Marmara Oteli vardı. Şimdi orada evi oldu. O Marmara Oteli'nin duvarlarında da vardı seramikler.
Gazi orada evinin olduğu yer.
Evet, orada Marmara Otel diye bir otel vardı. Onun duvarlarında vardı. Tıp Fakültesi'nde hala var.
Evet.
Ziraat Bankası'nda ve Anafartalar Çarşısı'nda çok var güzel. Eserleri. Yaşıyor yani. Ankara'nın her neredeyse Ankara'da nereye yüzümüzü çevirsek Füreyya Koral'ın bir şeyini görürüz.
Şimdi Atatürk'ün kendisiyle ilgili söylediği sözler var. Onlardan da bahsedebilir misiniz? O da çok anlamlı bence.
Şey demiş Atatürk, yani çok anlamış Füreyya'nın. Füreyya Hanım, millete ifa edeceğin vazife mühimdir. Bunu bir an bile hatırından çıkarma. Millet senden çok şey bekliyor. Çalış, ona göre hazırlan demiş kendisine. Onu etkilemiş aslında. Diyor ki benim içimde hep bir işe yaramak, bir şeyler yapmak isteği vardı. O zamanın atmosferi böyleydi. Yani o zamanın atmosferi aslında şöyle. Herkes yeni kurulan cumhuriyet için bir şey yapmak istiyor. Ama o kadar ünlü sanatçılar çıkartmışız ki bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şu Küfeni Yel'den söz ettik. Daha önceki bir programımızda da Şair Nigar'dan söz ettik. Şair Nigar ve Şükrü Fenel o zamanki dönemde sıralandığında dünyanın ilk 10 şairi arasındaydı. Fahri Nisa, Zeyt, Füreyya, Koral ise dünyanın ilk 10 güzel sanatlar sanatçısı. Şimdi dolayısıyla biz acaba bugün elimizde kaç tane ilk 10'a girebilecek sanatçı var sorusunu sormak zorundayız. Yani o zamanki sanatçıların çok kaliteli, nitelikli ürünler verdiğini belirtmek istiyorum burada.
Çok teşekkür ederiz Nezih Güley'in. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara'da önemli izler bırakan çağdaş Türkiye'nin öncü ve cesur kadınlarından ancak birkaçını tabii konuşabildik bugün. Konuya devam etmek isteriz Nezih Bey, yine yarım kaldı. Belki.
Evet, tekrar devam etmemizde şey var. Yani aslında çok sayıda Ankara'da böyle çok ünlü kadın var ama burada biz hani elimizden geldiğince böyle bir programa beni davet eder. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet. Çok yaşaması gereken insanları yeniden yaşatıyoruz gibi.
Ne güzel, ne mutlu bize. Evet. Ankara'nın bugünkü konuğu araştırmacı yazar Nezih Kuley'indi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha. Bu programı atasının izinden giden bir kadın hazırladı. Diğeri sundu. Bir diğeri de seslerini size ulaştırdı diyelim. Atasının izinden giden sevgili Neslihan, sunan ben Yasemin Pamukçu ve sesi size ulaştıran da Aslı Yıkılmaz'dı sevgili dinleyenlerimiz. Atamızın yolunda ilerleyen bütün kadınların ve onların yanında duran bütün erkeklerin Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Ankara, Ankara.